Ayrım 12, sayfa 224. Sultan II. Murat'ın Bursa'da Muradiye Külliyesi kompleksi içinde yer alan medrese ve Edirne'de yaptırmış olduğu medrese, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da yaptırmış olduğu Sahn-ı Seman medreselerine kadar Osmanlı Devleti'nin en önemli medreseleri olmuştur. II. Murat devrinde dini ilimlerin yanında müspet ilimlerde de yetişmiş bilim adamları dikkat çekmektedir. Bunlar arasında en önemlilerinden biri de Semerkant'tan Kastamonu'ya gelen ve orada kelam ve mantık yanında astronomi ve matematik de okutmuş olan Fethullah Şirvani'dir. Onun dersleriyle Osmanlılar'da yüksek matematik ve astronomi eğitimi başlamıştır. Şirvani, Muhammed bin Musa Kemalettin'in Demiri'nin ünlü eseri Hayatül Hayvan adlı zooloji kitabını Türkçe'ye çevirmiştir. Bu eserde alfabetik sırayla 1000'e yakın hayvan adı geçmektedir. Eser bir tür hayvanlar alemi ansiklopedisi olarak kabul edilebilir. II. Murat zamanında yetişmiş bir hekim yazar da Mukbilzade Mümin'dir. Bu bilim zamanından Zahiri Muradiye adlı eserinde baş, göz, kulak, burun ve mide hastalıklarını incelemiştir. Eserde Arapça bilim terimlerinin yanı sıra Türkçe terimlerinde sıkça yer alması dikkat çekicidir. Bu dönemde aydınlar Osmanlı Devleti'nce büyük rağbet görmüş ve ilmi çalışmalarında desteklenmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet dönemi Osmanlı Devleti'nin her yönüyle altın çağıdır denilebilir. Fatih'in yaptığı çalışmalar askeri kişiliğinin yanında bir bilim ve kültür adamı olduğunu göstermektedir. Fatih İstanbul'u alınca çeşitli medreseler kurmuş ve dönemin ünlü bilginlerini bu medreselere müderris olarak atamıştır. Bu müderrisler arasında Mevlana Alaaddin Tusi, Bursalı Hocazade Müslihiddin Mustafa ve Mevlana Abdülkerim başta gelen isimlerdendir. Liberal düşünceli Fatih Sultan Mehmet, din ve felsefe arasındaki ilişki üzerine Gazali ile İbn-i Rüşd arasındaki ünlü tartışmayı yeniden açarak, dönemin iki ünlü ilahiyatçısı olan Alaaddin Tusi ile Bursalı Hocazade'ye konu üzerinde birer risale yazmalarını önermiştir. Dönemin uleması Hocazade'nin eseri üstün bulunmuştur. Hocazade, aklın mantıki ilimlerde kusursuz olduğunu, ancak ilahiyatla ilgili konularda kullanılmasının yanlışlara yol açtığını söylemiştir. Hocazade ayrıca amacının felsefenin iddialarına karşı şeriatı savunmak olduğunu da açıkça ifade etmiştir. Hocazade'nin yapıtı ününü İslam dünyasında günümüze kadar korunmuş, 19. yüzyılda Gazali ile İbn-i Rüşd'ün yapıtlarıyla birlikte basılmıştır. Fatih Sultan Mehmet kendi adını taşıyan caminin etrafına Semaniye Medresesi adı verilen 8 medrese yaptırmıştır. Dönemin yüksek öğretim kurumu niteliğinde olan Sahn-ı Seman Medresesi'nde tefsir, fıkıh ve hadis dersleri okutulmuştur. Fatih Sultan Mehmet döneminde medrese sayısının yanında medreselerde okutulan müspet bilim derslerinde de gelişmeler olmuştur. Fatih, medresenin yanına öğrencilerin yararlanması için bir de kütüphane yaptırmıştır. Osmanlı toplumunda kütüphanelerin önemli bir yeri vardır. Osmanlılar cami, hastane, medrese ve evlerinde özel kütüphaneler bulundurmuşlardır. Kütüphaneler vakıf külliyesi içinde ayrı bir birim olarak inşa edilebildikleri gibi cami ya da medresenin içinde bir bölüm olarak da kurulabiliyorlardı. İstanbul'da İslam ülkelerinden toplanmış 200 binin üstünde yazmayı barındıran Osmanlı kütüphaneleri bugün de İslam tarihi ve kültürünün en zengin kaynağını oluşturur. Osmanlı Devleti'nin matematik ve astronomi bölümlerinde en önemli kişiliği olan Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet döneminde damgasını vurmuştur. Semerkant'ta Uluğbey ve Kadızade-i Rumi'den ders alan Ali Kuşçu, Fatih'in isteğiyle İstanbul'a gelmiş ve Ayasofya Medresesi müderrisliğinde çalışmıştır. Ali Kuşçu bu zaman zarfında Uluğbey'in astronomi cetvellerini tamamlamış, gök cisimleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Ayrıca İstanbul'un enlem ve boylam derecelerini hesaplamıştır. Aynı zamanda Molla Lütfi ve Mirim Çelebi gibi önemli matematikçiler yetiştirmiştir. Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematik alanlarında yazmış olduğu iki önemli eseri vardır. Bunlardan biri Otlukbeyli Savaşı sırasında bitirilip zaferden sonra Fatih'e sunulduğu için Fethiye adlı verilen astronomi kitabı, diğeri ise Muhammediye isimli matematik kitabıdır. Fatih döneminin önde gelen hekimlerinden biri olan Sabuncuoğlu Şerafettin, Cerrahname-i İlhani adlı bir eser yazmıştır. 1465 yılında kaleme alınmış olan bu resimli çeviri eserin, zamanın Türkçesi tıp ve tarih terimleri bakımından ayrı ve özel bir önem taşıdığını da belirtmek gerekir. Bu dönemin ünlü diğer hekimleri de Altuncuzade, Akşemseddin ve Yakup Hekim gibi şahsiyetlerdir. Bilimi teknolojiye uyarlamış bir kişi olan Fatih, topun savaşlarda önemli bir silah olduğunu da ispatlamıştır. Fatih Sultan Mehmet bilim ve sanata karşı ilgisinin yanında bilimin en büyük koruyucularından biri olmuştur. Batılı bilim adamlarını ve sanatçılarını da etrafında toplamıştır. Fatih döneminde ülkede bilim için iyi bir atmosfer oluşturulmuş, Batı bilim ve kültürüyle ilk serbest ilişkiler onun kurulmuştur. 18. yüzyılın sonlarına kadar gelen padişahlar arasında taassuptan kurtulmuş olan padişah Fatih'tir denilebilir. Bunun en güzel örneği şeriatça yasaklanmış olmasına rağmen İtalyan ressam Bellini'yi 1479 ila 1480 yıllarında İstanbul'da misafir ederek kendi resmini yaptırması ve sarayın duvarlarını fresklerle süsletmesidir. Ayrıca Fatih felsefe ile de yakından ilgilenmiştir. Fatih'in kişiliği, İstanbul'u kültürel merkez haline getirme çabaları, bilim adamlarını himaye etmesi ve külliyesini kurması, Osmanlılar'da bilim ve kültürün gelişmesinde önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. Adına en çok kitap ithaf edilen 2. Bayezid'in padişahlığı döneminde bilim adamları himaye edilmiştir. Onun döneminde matematik biliminde çalışan en ünlü bilginler arasında yer alan Mirim Çelebi, 2. Bayezid'in emriyle Düsturul Amel ve Tashihul Cetvel adıyla Ulu Beyzicine, yıldız hareketlerini gösteren bir çizelge, Farsça bir şerh yazmıştır. Önemli bir diğer Arapça eser de 1506 yılında Musluhiddin Bey İbn Sina'nın kaleminden çıkmıştır. Bu eser de Risale-i Eflatuni adını taşımaktadır. Bu eserin önemi ünlü Arşimet ilkesinin Osmanlılara tanıtılmasıdır. 2. Bayezid döneminde tıp ile ilgili olarak Ahi Ahmet bin Kemal'in çalışmalarından söz edilebilir. Ahi Çelebi, böbrek ve mesane taşları üzerine bir eser yazmış, taşın bedende nelerde oluştuğunu, belirtilerini, taşın idrar yolunu zedelediği ya da tıkadığı zaman yapılacak tedavi yollarını anlatmıştır. Bu dönemde Edirne'de bir de hastane inşa edilmiştir. 2. Bayezid döneminde tarih alanında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Aşık Paşazade'nin tarihi, İdrisi Bitlisi'nin Heşt Behişti, İlk 8 Osmanlı Padişahı'nın tarihinin 8 bölümde anlatıldığı Mehmet Neşri'nin Neşri Tarihi, Kemal Paşazade'nin Tevarih-i Ali Osmanlı, 2. Bayezid'in isteğiyle yazılmış eserlerdir. Dönemin önemli bir hadisesi de matematikçi ve ilahiyatçı olarak adını duyuran Molla Lütfi'nin idamıdır. Molla Lütfi, akli ilimlerde uzman, özgür düşünceli ve batıl inançlarla mücadele eden bir müderristir. Onun bu düşünceleri tutucu ulema tarafından öfkeye ve propagandaya sebep olmuştur. Söylenti ve kuşkular artınca sultan bir ulema kurulu oluşturup durumun tartışılarak iddiaların doğru olup olmadığını belirlenmesini emretmiştir. Rakipleri onu zındıklıkla suçluyor, yüzlerce tanık aleyhinde ifade veriyor ve halkla duruşmayı büyük bir merakla izliyordu. Molla Lütfi hiçbir zaman Tanrı'ya ortak koşma suçu işlemediğini sürekli vurgulamış, fakat yargılayan ulema heyeti sultana Lütfi aleyhindeki kanıtların onun idamını gerektirdiğini bildirmiştir. Sultan tereddüt etmesine rağmen Molla Lütfi 1494 yılında İstanbul'da At Meydanı'nda kalabalığın önünde idam edilmiştir. Bu hadise bilimin dinin etkisinde kaldığını açıkça ortaya koyması bakımından önemlidir. Yavuz Sultan Selim döneminde de alimler hürmet görmeye devam etmiştir. Bu dönemde Kahire'deki savaşta Osmanlılar ilk defa içi yivri toplar kullanmışlardır. Avrupa'da ise bu toplara ancak 1868'de rastlanmaktadır. Ayrıca İstanbul'da büyük bir tersane kurulmuştur. Bu dönemin önde gelen bilim adamları arasında matrakçı Nasuh, matematikçi Mirim Çelebi ve ünlü coğrafyacı Piri Reis yer almaktadır. Yavuz Sultan Selim'in bilim adamlarına verdiği değeri anlamak bakımından şu hadise dikkat çekicidir. Mısır'dan İstanbul'a dönüş yolculuğunda İbni Kemal'in atının ayağından sıçrayan çamurlar, padişahın kaftanını kirletince, Yavuz ulema ayağından sıçrayan çamurlar medar-ı ziynet ve bayis-i mefaret olacaktır demiş. Çamurlu kaftanın ölümünden sonra sandukasının üzerine örtülmesini vasiyet etmiştir. Bu da Yavuz'un bilginlere verdiği değerin bir göstergesidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın padişahlığı dönemi ise her alanda Osmanlı Devleti'nin en parlak olduğu dönemdir. Bu dönemde sınırlar genişledikçe sosyal hayatta da gelişmeler olmuştur ve kurumlar en ileri düzeylerine ulaşmıştır. Kanuni Sultan Süleyman bilime ve bilim adamlarına değer vermiştir. Onun zamanı bilgin ve sanatkarların en bol olduğu devir olmuştur. Ordunun mühendis, cerrah ve tabip ihtiyaçlarını göz önüne alarak bu alanlarda bilim adamı yetiştirmek üzere Süleymaniye Medresesini yaptırmıştır. Bu medreseler Süleymaniye Camii'nin etrafındaki 4 medreseyle bir Darül Hadis ve Tıp Medresesinden oluşan külliye şeklindedir. Külliye Mimar Sinan'ın eseridir. Bu medreselerde ünlü müderrisler ders vermişlerdir. Kanuni döneminin ünlü alimleri arasında yer alan Celalzade Mustafa Çelebi'nin eserleri ahlak ve tarihle ilgilidir. 14. yüzyılda deniz coğrafyacılığının Osmanlılar'da önemli bir gelişme kaydettiği görülür. Piri Reis en son keşifleri mükemmel bir biçimde gösteren iki tane dünya haritası yapmıştır. Bu haritalardan biri 1513, diğeri ise 1528 yıllarına aittir. Amerika'nın coğrafi durumunu en iyi gösteren haritalar olma özelliğini taşımaktadırlar. Piri Reis ayrıca 1521 yılında Ege ve Akdeniz kıyılarını ve limanlarını anlatan Kitab-ı Bahriye adlı bir coğrafya kitabı yazmıştır. Piri Reis'ten 50 yıl kadar önce Müsriyeli İbrahim tarafından Tunus'ta yapılan bir harita daha vardır. Bu harita Akdeniz, Ege ve Karadeniz'in tümüyle Batı Avrupa kıyılarını ve İngiliz adalarını göstermektedir. Bu dönemin coğrafyayla ilgilenmiş denizcilerinden biri de Seydi Ali Reis'tir. Miratül Memalik adlı bir seyahatnamesi vardır. Bu eserinde gittiği yerler hakkında bilgiler vermiştir. Seydi Ali Reis'in diğer eseri ise deniz astronomisi ve coğrafya açısından önemli olan Muhit'tir. Ayrıca Mustafa İbni Ali Yülmuvakkit'in yazmış olduğu İlamül İbad Fi Alamül Bilat isimli coğrafya kitabı, Çin ile Fas arasındaki 100 kadar önemli şehrin İstanbul'a uzaklıklarını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. 1490'lı yıllarda dünyaya gelen Mimar Sinan, Osmanlı bilim ve mühendislik tarihinin en önemli simalarındandır. Hristiyan bir ailenin çocuğu olduğu için Yavuz Sultan Selim döneminde Yeniçeri Ocağı'na katılmıştır. Burada hem askerlik hem de neccarlık, yani dülgerlik eğitimi almıştır. 1521 yılında Belgrad Seferi'ne katılmıştır. Bundan sonra hem askerlik mesleğinde yükselmeye hem de yapı ustası olarak kendini göstermeye başlamıştır. 1538 yılında hastabaş mimarı olarak imparatorluğun bütün yapı işlerinden sorumlu hale getirilmiş ve ölene dek bu görevle birçok mimari eseri imza atmıştır. Mimar Sinan'ın 364 eseri bulunmaktadır. Bunların içinde en önemlilerinden birkaçı Malova Su Yolu Kemeri, Süleymaniye ve Selimiye camileri örnek olarak gösterilebilir. Üstün yapıtlar ile yaşadığı dönemde sadece Osmanlıların değil dünyanın da en büyük mühendisleri arasında yer alan Mimar Sinan'ı Osmanlı eğitim sistemini yetiştirmiştir. O zamana dek Osmanlı Devleti'nde mühendislik eğitimi veren bir eğitim kurumu mevcut değildir. Mimar Sinan temel bilgilerini usta-çırak ilişkisi içinde ustalarından edinmiştir. Askerdeyken çıktığı seferlerde gördüğü mimari eserler sayesinde ufuk genişlemiş ve çağının en büyük mühendisi olmuştur. İkinci Selim'in padişahlığı döneminde bilim adına yapılmış orijinal çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu dönemde yaşamış en önemli bilim adamı Hekim Nidai'dir. Özellikle eserlerinden biri olan Mualeci-i Zahmeti Frenk adlı eserinde Frenk'i hastalığı ve tedavisi üzerine bilgiler vermiştir. Üçüncü Murat devri gerçekten bilim adamına büyük kayıpların yaşandığı ve aynı zamanda ünlü bilim adamlarının yetiştiği dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kılıç Ali Paşa, Mimar Sinan, Piyale Paşa gibi dahi bilim, devlet ve sanat adamları bu dönemde ölmüşler ve onların yerleri doldurulamamıştır. Üçüncü Murat zamanında birçok eser yazılmış ve ona takdim edilmiştir. Bunlardan birisi Emir Mehmet İbni Emir Hasan Es-Tuğuydi tarafından 1583'te Amerika hakkında elde edilen bilgileri içeren Kitab-ı İklim-i Cedid adlı Latinceden tercüme, büyük resimli bir eserdir. Bu eser daha sonra 1730 yılında İbrahim Müteferrika tarafından matbaada basılmış ve 1732 yılında ise İstanbul Doğa Dilleri Fransız Okulu öğrencilerinden biri tarafından da Fransızca'ya çevrilmiştir. Hoca Saadettin Efendi'nin yazmış olduğu Tacüt-ü Tevarik adlı eserinde Osmanlı saltanatının başlangıcından Yavuz Sultan Selim devrinin sonuna kadar geçen zaman incelenmiştir. 3. Murat zamanının en önemli ilmi olayı İstanbul'da bir rasathane kurulmasıdır. Bu rasathane Taküddin'in Ulu Bey'in zicini düzeltmek amacıyla gözlem yapmak için padişahtan izin alması üzerine Sultan Murat'ın hocası olan Saadettin Efendi'nin desteğiyle kurulmuştur. Rasathaneyi müneccimbaşı Taküddin kurmuş ve gözlemlerinin doğruluğunu artırmak için bir takım yeni aletler ve özellikle bir astronomi saati yapmıştır. Rasathane o dönemde Avrupa'daki en modern rasathane olan Tycho Brahe'ninkinin kadar gelişmişti. Bu iki astronomun kullandığı aletler arasında çarpıcı benzerlikler vardı. Önemli ilmi çalışmalar yapıldığı İstanbul Rasathanesi'nin ömrü uzun olmamıştır. Tophane sırtlarında 1577 yılında kurulan rasathane 1580'de padişahın emriyle yıktırılmıştır. İnalcık bu hadise için Galata'da 1577'de kurulmuş olan rasathanenin yazgısı, din bağnazlığının akli ilimler üzerine açık zaferini gösteren bir olaydır ifadesini kullanmıştır. Gerçekten de o dönemde meydana gelen veba salgını ve kuyruklu yıldız görülmesi gibi olayların sebebi olarak rasathane suçlanmıştır. Çünkü içlerinde Şeyhülislam'ın da bulunduğu bir grup ulema, astronomi ve astroloji ile ilgilenmeyi büyücülük ve falcılık gibi dinsizlik ve uğursuzluk olarak görüyorlardı. Böylece Osmanlıların ilk rasathane girişimi feci bir sona noktalanmış ve Osmanlı'da Taküddin'in rasathanesinin yıkılmasından sonra yeni bir rasathane ancak 331 yıl sonra 1911'de kurulabilmiştir. Ayrıca Taküddin rasathanenin kuruluşunu ve rasathanede kullanılan aletleri tanıtan bir kitap yazmıştır. Bunlardan bazıları kendi icadıdır. Bu aletler Osmanlı ilim adamlarının bu yıllarda henüz Amerika'dan geri olmadıklarını, özellikle yeni coğrafi keşiflerden haberdar olduklarını göstermektedir. Bunun yanında Taki-Yüttin yaptığı gözlemlerin sonuçlarını harita yapımı ve kullanılması ve aritmatik üzerine ayrı ayrı eserler de ortaya koymuştur. Taki-Yüttin Raşit. Asıl adı Taki-Yüttin Mehmet bin Maruf'tur. İstanbul'un fethinden sonra ilk ve son kez gözlem yapan bu kişi Mısır alimlerinden Şeyh Mehmet bin Maruf'un oğluydu. 1526'da Şam'da doğdu. Mısır'da öğretim gördü ve oradaki medreselerde hocalık yaptı. 3. Murat zamanında İstanbul'a geldi. 1571'de Hoca Saadettin Efendi'nin yardımıyla müneccim başılığına atandı. O sırada Hoca Saadettin Efendi'nin yardımıyla Uludağ izleyicilerinin gözlemlere uygun olmadığı şeklinde bir istida verdi. Ve 1575 yılında devlet tarafından Tophane'nin üst tarafındaki tepede bir gözlemevi inşaatı başladı. Taki-Yüttin bu rasathanede çalışırken Şeyhülislam Ahmet Şemseddin Efendi bu ilmi araştırmalar aleyhinde şikayette bulundu ve rasathanenin bir gecede yıkılmasına yol açtı. Alim 1585'te öldü. Matematik ve astronomiye ilişkin birçok eseri vardır. Bunlar arasında kendi gözlemlerine dayanan bir ziç de bulunmaktadır. Taki-Yüttin'e ait el yazmalarının bir bölümü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde bulunmaktadır. Enstitünün UNESCO ile birlikte yürüttüğü Memory of the World projesi çerçevesinde Taki-Yüttin'e ait el yazmalarının da içinde bulunduğu 821 Türkçe, 414 Arapça ve 102 Farsça toplam 1337 eser mikrofilmleri çekilerek CD-ROM üzerine kataloglanmaktadır. Taki-Yüttin'in diğer eserleri başka kütüphanenin raflarındadır. 3. Mehmet'le başlayan ve 4. Murat'a kadar gelen süreçte ise Osmanlıların müsbet bilimleri olan ilgisinin son derece azaldığı dönemdir. Bu dönemde medreselerde matematik, astronomi ve felsefe gibi derslerin eğitimine artık rastlanmamaktadır. Bu dönemde ulema ve medrese çevreleri hem uygulamalı hem de akli bilimlerde yeniliklere karşı çıkmıştır. Bu koşullar batıdaki bilimsel gelişmelerden uygulamalı bilimler alanında bile yararlanmayı güçleştirmiştir. 4. Murat devrinde kişisel çabalarıyla bilimsel eserler vermeye çalışan bilim adamları dikkati çekmektedir. Bu devrin yani 17. yüzyılın en önemli siması Katip Çelebi'dir. Çok sayıda eseri bulunan Katip Çelebi Mizanül Hak adlı eserinde pozitif bilimlerle felsefeyi savunur ve kendi devrindeki bağnazlıktan yakınır. Ayrıca Katip Çelebi Doğu ve Batı kaynaklarından yararlanarak Cihannüma adlı bir coğrafya kitabı yazmıştır. Bunların dışında Mercator'un Atlas Minor'u Türkçe'ye çevrilmiş ve dünyanın yuvarlak olduğuna bu çeviriyle inanmıştır. Daha sonra ise İslami kaynaklardan bu görüşün dine aykırı olmadığını ispat etmeye çalışmıştır. Katip Çelebi'ye göre başlangıçtan Kanuni Süleyman'a kadar sonra gelenler, bunlar felsefedir diyerek bu dersleri kaldırdılar ve yerlerine Hidayet ve Ekmel gibi dersleri koydular. Bu dersler fikrin gelişmesini engelledi. Bu yüzden felsefe okunmamakla kalmadı. Yerine konan bu dersler de anlaşılmaz oldu. Bu nedenle de bilime duyulan ilgi son derece azaldı. Medreselerde okutulan dersler genellikle İbn Sina, Farabi, Biruni ve benzeri bilimcilerin eserlerine dayanıyordu. 16. yüzyıldan itibaren bunlar da okutulamaz olmuştur. Adı var Katip Çelebi için ilk defa olarak Batı ilmiyle sıkı temasa girmeye başlayan ve özellikle o ilmin değerini ve önemini takdir eden ve Batı bilimiyle Doğu bilimi arasındaki setliği yıkmaya kalkışan zat olması dolayısıyla kendisini Türkiye'nin bilim devrimcisi diye anmasak bile Türkiye'de ilim rönesansının müjdecisi olarak sayabiliriz demektedir. Katip Çelebi'yi divan üyeleri Hacı Halefi, Avrupalılar ise Hacı Kalfa olarak tanımışlardır. Onu diğer düşünürlerden ayıran özelliği ise taassuptan sıyrılmış, bilimsel ilerlemede araştırmanın önemine ve aklın rehberliğine inanmış olmasıdır. 1631 yılında Koçu Bey hazırlamış olduğu risalesinde devletin gerileme ve düzeninin bozulma sebeplerini sıralamıştır. Bu bozuklukları Kanuni devrine kadar götürmüş ve bunları şahıs, olay, rakam, tarih ve yer belirterek açıklamıştır. Sultan Murat'ın bu risalede belirtilen konularda faaliyet göstermesi eserin önemini göstermektedir. Bu dönemin önemli bilim adamlarından bir diğeri ise yaptığı çalışmalara dikkat çeken Emir Çelebi'dir. 4. Murat'ın hekimbaşılarındandır. Emir Çelebi'nin eseri olan En Müzecüt Tıp 17. yüzyılın en önemli tıp kitaplarındandır. Bu kitap diğer bütün tıp kitapları gibi havanın, toprağın ve iklimin yetenekleri üzerine bir sağlık bilgisiyle başlar. Anatomiden kısaca bahsettikten sonra hastalıkların ve ilaçların teker teker açıklanmasına geçer. Kitabın son kısmı ise dikkat çekicidir. Burada Emir Çelebi hekimlerin mutlaka anatomi öğrenmeleri gerektiğine vurgu yapar. Özellikle savaşta bulunan hekimlerin, ölen askerlerin, ölüleri üzerine anatomi bilgilerini genişletmelerini, eğer bunu yapamazlarsa maymunlar ve domuzlar üzerinde teşrih, otopsi yapmalarını tavsiye etmiştir. Emir Çelebi'nin bu dönemde ölünün vücudunun keserek açılmasını tavsiye edebilmesi, onun ileri görüşlü bir hekim olduğunu göstermektedir. Tıp üzerine başka eserleri de olan Emir Çelebi, afyon kullandığı bahanesiyle padişah tarafından zorla çok miktarda afyon yedirilerek zehirlenmiştir. Bir diğer önemli hekim ise resimli bir anatomi kitabı yazmış olan Şirvanlı Şamseddin İtaki'dir. Teşrih-i Ebdan ve Tercümanı Kıbale-i Feylesofan adlı eseri Osmanlı İmparatorluğu'nda yazılmış nadir anatomi eserlerindendir. Ayrıca içeriğinde anatomi şemalarının bir kısmında Avrupa etkisi görülmektedir. Bu sebeple İtaki'nin bu eserinin Avrupa etkisi taşıdığını söylemek mümkündür. Ayrıca Diyarbakırlı Molla Mehmet Çelebi 4. Murad'ın emriyle tefsir, hadis, mantık, kelam, geometri ve astronomiden bahseden Esile adlı bir eser yazmış ve bu eserde red kabul biçiminde cevaplara yer vermiştir. Soru cevap şeklinde yazılması sebebiyle önemli bir eser olarak karşınıza çıkmaktadır. Sultan İbrahim döneminde duraklama yaşayan bilimsel çalışmalar, 4. Mehmet'in padişahlığı döneminde tekrar bir canlanma göstermiştir. 4. Mehmet iki saray hekimine birer tıp kitabı yazdırmıştır. Bu kitapların biri frengi ve iskorbüt gibi yeni hastalıkları incelemiştir. Diğeri ise 5 risaleden oluşan batı eserlerinden yararlanarak hazırlanmış tıp eseri olarak bu dönemde yerini almıştır. Ayrıca 4. Mehmet kendisine Hollanda elçisi tarafından takdim edilen Latince bir coğrafya kitabının tercüme edilmesini emretmiş ve eser ancak 10 yılda tamamlanarak 1685'te padişaha sunulmuştur. Bu eserin önemi Kopernik'in evren modeli hakkında bilgi bulundurmasıdır. Kopernik sisteminin ortaya konuluşundan tam 142 yıl sonra Osmanlı'nın böyle bir bilgiden haberdar olduğu anlaşılmaktadır. Tercüme-i Atlas Majör adındaki bu çeviri sadece bir çeviri olmaktan çok bir derleme mahiyetindedir. Aynı dönemde yaşamış ve astronomluk yapmış olan Ebu Abdullah Muhammed İbni Süleyman El-Fasi El-Rudani, vakit tayini ve astronomi hesaplamalarında kullanılan bir küre yapmıştır. 4. Mehmet zamanında hükümdarların bilim adamlarını himaye ve teşvik etmelerinin yeterli olmadığı, uygarlık yarışında önde yer almak için başka koşulların da gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu süreçte Avrupa'da bilim adına olağanüstü gelişmeler olmuş, Greenwich gözlemevi kurulmuş ve teleskopun yanında artık mikroskop da kullanılmaya başlanmıştır. 1687 yılında 3. Süleyman'ın padişahlığından başlayarak 1703 yılına dek, yani 3. Ahmet'in padişahlığına kadar Osmanlı Devleti savaşlarla ve isyanlarla uğraşmış, bilim adına önemli bir gelişme gösterememiştir. Modernleşme döneminde Osmanlılar'da bilim, teknoloji ve sosyal değişme. 3. Ahmet'in padişahlık dönemi Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak adlandırılır. Bu devirde İstanbul yeniden imar edilmiş, yeni yollar açılmış, yeni binalar ve saraylar yapılmıştır. Bu etkinliklerin yanı sıra bilimde de canlanma yaşandığı görülmüştür. 1725 yılında İstanbul'da bir çini fabrikası, kumaş ve çuha fabrikaları kurulmuştur. 3. Ahmet bilim adamlarını himaye ve teşvik etmiştir. Bu dönemde damat İbrahim Paşa 25 kişilik bir tercüme komisyonu kurmuş ve çeşitli eserleri Türkçe'ye çevirtmiştir. Damat İbrahim Paşa Batı'nın kültür hayatını yakından tanımak istemiş ve bu maksatla çeşitli Avrupa ülkelerine elçiler göndermiştir. Bunlardan 28 Çelebi Mehmet Efendi seyahatini anlatan bir sefaretname yazmıştır. Bu eserinde Batı'da gördüklerini özellikle ilk defa gördüğü operayı anlatmıştır. Osmanlı bilim ve kültür tarihinin en önemli konularından biri de matbaanın kurulmasıdır. 28 Çelebi Mehmet Paris'e giderken oğlu Sait Efendi'yi de yanında götürmüştür. Paris'te matbaayı görmüşler ve gerekliliğine inanmışlardır. Sait Mehmet Efendi döndüğünde İbrahim Müteferrika ile anlaşarak matbaa kurma işine girişmiştir. Neden İbrahim Müteferrika? Çünkü İbrahim Müteferrika'nın coğrafya ve mıknatıs üzerine yazdığı yazılardan hem batıdaki hem de doğudaki bilimsel çalışmaları bildiği ve izlediği anlaşılmaktadır. Müteferrika Usulül Hikem, Fi Nizamül Ümem adlı eserinde Osmanlı Devleti'nin kalkınması için neleri öğrenmesi ve uygulaması gerektiği üzerinde durur. O zamanki Avrupa'da en ileri ulusların demokratik düzene sahip olan uluslar olduğunu ve bunların şeriat ilkelerine göre değil akıl yoluyla bulunmuş felsefe ilkelerine dayandığını ileri sürer. Ayrıca fizik, astronomi ve coğrafya bilgisinin devlet yönetimindeki önemini belirtir. Bu bilgilerin gelişmediği ülkelerin güçlü olamayacağını anlatır. Ve cahil kişilerin yönetimindeki ülkelerin bir gün Avrupa devletlerinin egemenliği altına gireceğini ileri sürer. Avrupa'daki yeni askeri düzenleri, silahlardaki modernleşmeyi, askeri strateji ve taktiklerdeki yenilikleri de ilk kez o anlatır. Osmanlılar'da Nizam-ı Cedid terimini de ilk kez kullanan müteferrikadır. İbrahim Müteferrika Füyüzat-ı Mıknatisiye adlı eserinde pusulanın icadını, mıknatısın özelliklerini ve pusulayla mıknatısın ilişkisini anlatır. Cihan Yuma'ya yaptığı ekler ile astronomi ve fizik ve magnetizma konularında Osmanlılar için yeni olan temel bilgileri vermektedir. Müteferrika'nın bu çalışmaları matbaanın kurulmasındaki rolünden ziyade yenilikçi düşüncelerini ve bilimsel düşüncelerini ortaya koymaktadır. İbrahim Müteferrika 1726 yılında matbaacılığın gerekliliği üzerine Vesile-ül Taba adında bir rapor hazırlayarak padişahtan ferman ve Şeyhülislam'dan fetva aldı. Fetvada kitap basımıyla ilgili bir kısıtlamaya rastlanmazken fermanda matbaanın fıkı, kelam, tefsir ve hadis ilimleri dışındaki kitapları basacağı şeklinde bir ibare bulunuyordu. Fermandaki bu kısıtlamanın o günlerde İstanbul'da bulunan çoğunlukla dini kitapların yazımıyla geçinen yaklaşık 90 bin hattatı korumak ve tepkilerini önlemek amacıyla getirilmiş olması muhtemeldir. İstanbul'daki hattatlar matbaanın kurulmasına engel olmak amacıyla bütün yazı araç ve gereçlerini bir tabuta koyarak şehirde gösteriler düzenlemişlerdir. Osmanlı matbaasında ilk Türkçe eser 1729'da basılan Van Kulu Lügatı'dır. Böylece Osmanlı hareketli harflerle baskı tekniğiyle Avrupa'dan 287 yıl sonra tanışmıştır. İbrahim Müteferrika yaşamı boyunca matbaada 17 kitap basabilmiştir. Avrupa ile temasların arttığı bu dönemde daha birçok bilimsel eser ortaya çıkmıştır. Genellikle bu eserlerin dini ilimler üzerine yazılmış olduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca bu dönemde Doğu tıbbının bitkisel ilaçlarıyla tedavi yerine Batı'nın kimyasal ilaçlarıyla tedaviyi tercih eden hekimler ortaya çıkmıştır. Geleneksel tıbbı devam ettirmek isteyen hekimlerin şikayete bulunmaları üzerine hekimlerin sınavdan geçirilmeleri ve sınavı geçemeyenlerin hekimlik yapmamalarına karar verilmiştir. Tıp eserleri arasında bu dönemde çocuk doğumu ve bakımı, mürekkep ilaçları ve kimya ile ilgili konulara rastlanmaktadır. Dönemin ünlü hekimleri arasında ise Nuh Efendi, İznikli Ömer İbni Sinan, Derviş Ömer Şifai ve Bursalı Ali Efendi gibi isimler vardır. 3. Mehmet devrinin önde gelen matematikçisi ise Halil Faiz Efendi'dir. Astronominin tartışmalı konularını incelediği, Fütühat-ı Alaiye yıldızların hareketini ele almış olduğu, Makarat-ı Seyyare ve Cebir ile ilgili olan Es-Savletul Hizberiye fi Mesail el-Ceberiye adlı eseri bulunmaktadır. İlk defa bu devirde Osmanlı Devleti'nin bilim ve teknoloji anlamında da Avrupa'nın gerisinde kalmadığı fark edilmiştir ve reform teşebbüsleri desteklenmiştir. Matbaada basılacak olan kitapların kağıtlarını temin etmek amacıyla 1746 yılında Yalova'da kağıt fabrikası kurulmuştur. 3. Mehmet'in bilimin gelişmesine yaptığı katkılar arasında Topkapı Sarayı'nda ve Yeni Cami'de kurduğu iki kütüphanede sayılabilir. 1. Mahmut'un padişahlığı döneminde ise bilimsel çalışmaların halka açılmaya çalışıldığı dikkati çekmiştir. 1. Mahmut sarayda bulunan ve devlet adamlarının hediye ettiği kitapları Ayasofya Camii'nin içinde yaptırdığı kitaplığa koydurarak 4000 eserlik bir kütüphane oluşturmuştur. Ayrıca matbaanın 9. eseri onun emriyle basılmış olan Usul el-Hikem, Fi Nizam el-Alem'dir. Bu dönemde yeni tarzda eğitim kurumlarının açıldığı görülmektedir. 1734'te Üsküdar'da matematik eğitimi veren Hendesane'de adlı okul açılmıştır. Ancak bu okulun ömrü pek uzun olmamıştır. Bu okuldaki dersleri yine medrese hocaları vermiştir. Bu okulun hocası olan Mehmet Sait Efendi, iki şey arasındaki uzaklığın yanına gidilmeden de ölçülebileceği bir alet bulmuştur. Daha sonra bu alet geliştirilerek bir üçgen, iki kenar ve aralarındaki açı bilindiğinde, diğer kenar ya da bilinmeyen iki açının bulunabilmesi sağlanmıştır. 3. Osman döneminde sekteye uğrayan bilimsel gelişmeler 1757 yılından itibaren 3. Mustafa döneminde tekrar canlanmaya başlamıştır. Osmanlı ordusunda reform yapmak isteyen 3. Mustafa, topçu öğretmeni olarak Macar asıllı Baron de Tott'tan yararlanmıştır. Ayrıca Baron de Tott, bir de matematik okulu açma görevi vermiştir. Bu görevin kendilerine verilmemesini itiraz eden bazı matematikçiler olmuştur. Padişahın isteğiyle Baron de Tott onları imtihan etmiştir. Bir üçgenin iç açılarının toplamının kaç olduğu sorusuna üçgenine göre değişir cevabını vermişlerdir. Bunun üzerine matematik okulu fikrinden vazgeçilerek Haliç'te tersane yakınında gemi inşaatı mühendisi yetiştirmek amacıyla 1776'da Mühendishane-i Bahri-i Hümayun adlı okul kurulmuştur. Avrupa astronomisi hakkındaki en iyi ve en mükemmel kitapların Paris İlimler Akademisi'nden getirilmesini emretmiştir. Cassini'nin yazdığı Zic 1772'de tercüme edilmiştir. Bu tercüme Zic, Osmanlı takvimciliğini önemli bir şekilde etkilemiştir. 1771 yılında Abdülaziz Efendi Borhem'in Aforizmalar adlı eserini Türkçe'ye çevirmiş ve bu çeviriyle Osmanlı'da ilk defa Harvey'in kan dolaşımı keşfinden bahsedilmiştir. Bu dönemde bazı hekimler başarısızlıklarından dolayı cezalandırılmışlardır. Ayrıca yabancı hekimler de bu dönemde Osmanlı Sarayı'na da görev almaya başlamışlardır. Yıl 1774'e geldiğinde ise tahtta 1. Abdülhamit vardı. 1. Abdülhamit 3. Mustafa'nın başlattığı ordudaki yenileşmeyi devam ettirmek adına tersanedeki gemi tezgahlarını ve top dökümhanesini modernleştirmiştir. Bu dönemin en ünlü bilginleri Erzurumlu İbrahim Hakkı'dır. Marifetname adlı ansiklopedik eserinde her çeşit bilimin yer alması onu türünün son ve en mükemmel örneği yapmıştır. İsmail Hakkı Gelenbevi. Bugün Manisa ilimize bağlı Kırkağaç ilçesinde Gelenbe kasabasında doğan İsmail Hakkı, Gelenbevi ilk öğretimini burada tamamladıktan sonra İstanbul'a giderek dönemin önde gelen eğitim kurumlarından Fatih Külliyesi'ne girmiştir. Burada akli ilimleri öğrenmiş ve eğitimini tamamladıktan sonra 1763 yılında bir medreseye müderris olarak tayin edilmiştir. İsmail Gelenbevi 1. Abdülhamit devrinde Sadrazam Ispartalı Halil Paşa'nın himmeti ve kaptanı Derya Cezayirli Hasan Paşa'nın tavsiyesi üzerine 1776 yıllarında 3. Mustafa Batı'nın bilim ve teknolojisini aktarmak maksadıyla açılan kurumlardan birisi olan Mühendishane Bahriye Hümayun'da matematik öğretmenliği yapmaya başlamıştır. Medrese kökenli olmasına rağmen mühendishanede görevlendirilmiş olması onun matematik alanındaki bilgi ve becerisinin göstergelerinden biridir. İsmail Gelenbevi muhtemelen 1790 yılına kadar bu görevde kalmış, bu tarihte Mora'daki Yenişehir'e kadı olarak gönderilmiştir. Bu görevini sürdürürken Şevval ayının hilalinin yanı, yani bu ayının birinci gününün tespitinde şahitlerin değil hesapların şehadetine güvenilmesi gerektiğini beyan ettiği için devrin Şeyhülislam'ı Hamidizade Mustafa Efendi'nin çok sert bir takdirnamesine muhatap olmuştur. Ve buna çok üzülerek orada vefat etmiştir. Yenişehir Bayraklı Camii'nin bahçesine defnedilmiştir. İsmail Gelenbevi mantık, felsefe, kelam gibi alanların yanı sıra matematik ve astronomi gibi alanlarda da çok sayıda eser kaleme almış olmasına rağmen logaritma hakkındaki risalesi hariç genellikle Osmanlı öncesi dönemde temel özellikleri belirlemiş olan geleneksel çizgiyi izlemiştir. Örneğin üçgenlerin kenarları adlı küçük bir risalesinde üçgen çözümlemelerinde kullanılan Pitagoras, tanjant ve sinüs teoremlerini ayrıntılı bir biçimde tanıtmış ama konuya hemen hemen hiçbir yeni bilgi ilave etmemiştir. Logaritma cetvellerinin Şerhi adlı risalesi ise bu konuda yazılmış ilk müstakil Türkçe eserdir ama büyük bir ihtimalle İsmail Cinari'nin yapmış olduğu Kastilli tercümesine dayanmaktadır. Bilindiği üzere matematik işlemleri özellikle büyük sayılarla yapılan çarpma ve bölme işlemleriyle kök ve kuvvet alma, sinüs ve tanjantlarını bulma işlemleri güç işlerden olup bu güçlük nedeniyle çoğu zaman hesaplarda yanlışlıklar meydana geldiğinden işlemleri kısaltmak ve kolaylaştırmak yoluyla bu yanlışlıkların önünü almak için çeşitli logaritma cetvelleri icat edilmiştir. İsmail Gelenbevi bu risalesinde logaritma hakkında bilgi verdikten sonra logaritma cetvellerinden üçünü tanıtmış ve kullanışlarını ayrıntılı bir biçimde anlatmıştır. 3. Selim'in padişahlığı reformların görüldüğü devirdir. 3. Selim radikal reformlar yapmış ve bu reformlara Nizam-ı Cedid adını vermiştir. 1793'te resmen ilan edilen Nizam-ı Cedid iki anlama geliyordu. Birincisi bilim, teknik, idare, maliye, ekonomi ve sosyal kurumlar alanlarında yapılacak değişiklikleri içeren yenilik hareketleri, ikincisi ise Yeniçeri Ocağı'nın yerine Avrupa usulüne göre yetiştirilerek kurulacak ordu demekti. Bu yenilikleri Avrupa usulüne hayata geçirebilmek için yeni eğitim kurumlarına ihtiyaç vardı. Yani yeni savaş tekniklerini öğretecek okulların kurulması gerekiyordu. Bu amaçla 1795'te kapsamlı bir mühendislik eğitimi için Mühendishane-i Berri-i Hümayun kurulmuştur. Bu dönemin önemli bilim adamlarından biri olan İsmail Gelenbevi, 1784 yılında Batı'nın bilim ve teknolojisini aktarmak maksadıyla açılan kurumlardan birisi olan Mühendishane-i Bahriye-i Hümayun'da matematik öğretmenliği yapmaya başlamıştır. Medrese kökenli olmasına rağmen mühendishanede görevlendirilmiş olması, onun matematik alanındaki bilgi ve becerilerinin göstergelerinden biridir. Ayrıca 3. Selim askeri malzeme imalatını geliştirme konusuyla da ilgilenmiştir. 1793-1794 senelerinde top, gülle, mayın ve barut imalatında kullanılan çağdaş Avrupa usulünü ülkemize getirmiştir. 1804 yılına gelene dek askeri üniforma yapımında kullanılmak üzere yün dokuma imalathanesi olarak büyük binalar ve hünkar iskelesinde bir kağıt fabrika yaptırmıştır. 4. Mustafa bir yıl tahtta kaldıktan sonra yerine 1808'de 2. Mahmut geçmiştir. Her alanda reformlar yapan bir padişah olarak dikkat çekmektedir. 1826 yılında Vaka-ı Hayriye adı verilen bir hareketle Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Bu olay Osmanlı Devleti'nin yenileşme hareketlerinde en önemli başlangıç olarak kabul edilir. 1827 yılında ise tarihsiz denilebilecek bir olay ile Mora'daki Navarin Limanı'nda Osmanlı donanması yok edilmiştir. 2. Mahmut yeni bir donanma oluşturmak için Sürat adını taşıyan ilk buharlı gemiyi satın almıştır. Ayrıca bu dönemde modern eğitim kurumları olan tıbbiye ve harbiye okulları açılmıştır. 1834 yılında ordu için piyade ve süvari subayları yetiştirmek amacıyla Mektebi Fünyonu Harbiye İşhane, askeri doktor, cerrah ve eczacıların yetişmesi için de Mektebi Tıbbiye Adliye İşhaneye, Tıphane-i Amire açılmıştır. Bu iki yeni eğitim kurumunda klasik dersler yanında Fransızca dersler de yer almaktadır. Bu da doğudan batıya doğru bir yönelişin olduğunu göstermektedir. Tanzimat döneminde ise bu yöneliş tamamen batı göstermektedir. Bu okullarda Tanzimat döneminde Fransızca eğitim yapılmaktadır. Fransızca eğitiminin en önemli etkisi yeni yetişen neslin kendi kültüründen uzaklaşması ve kendini başka bir kültüre ait hissetmeye başlaması, yani topluma yabancılaşmasıdır. Ancak yine de mühendishanelerin aksine burada eğitim dilinin Türkçe olması, kültürel kimlik açısından daha tutarlı bir neslin yetişmesini sağlamıştır. İlk öğretimi başlangıçta İstanbul'da zorunlu yapan II. Mahmut, yüksek öğretimi öğrenci yetiştirmek üzere rüştiyeleri açmış ve devlet dairelerine orta dereceli memur yetiştirmek için de Mektebi Marifi adlı bir okul açmıştır. Aynı zamanda Bağbali'de sadalete bağlı bir tercüme odası da açılmıştır. Merkezi idareyi güçlendirerek teşkilatı batıya uydurmaya çalışmıştır. Posta ve karantina teşkilatını kurdurmuştur. Eğitim ve bilim açısından da bazı eksiklikleri olmasına rağmen sistemli modernleşme hareketinin temelinin 2. Mahmut zamanında atıldığı bir gerçektir. Ayrıca bu dönemde Avrupa'ya öğrenim görmek için öğrencilerin gönderilmeye başladığı görülür. Eğitimin yaygınlaştırmaya çalışıldığı bu zaman diliminde devlet yöneticileri askeri hedeflerinin yanında sivil hedeflerde de yer vermeye başlamışlardır. 2. Mahmut'un padişahlığı sürecinde ilk 20 yıl siyasi karmaşalarla geçmiş, fakat daha sonraki süreçte bilim ve teknoloji adına büyük faaliyetler gerçekleştirmiştir. 1827'de İstanbul Eyüp civarında bir iplik eğirme fabrikası kurulmuştur. 1830'da Beykoz'daki deri tabakhanesi ve ayakkabı imalathaneleri geliştirilmiştir. Aynı yıl Tophane civarında yeni bir bıçkıhane ve bakır levha imalathanesi kurulmuş ve hayvan gücüyle çalışan tophane ve top döküm fabrikası, donma baş ve tüfenk imalathaneleri buharla işler duruma getirilmiştir. Yine aynı yılda Hünkar İskelesi'ndeki kağıt fabrikası elbise imalathanesine dönüştürülmüştür. 1835'te el imalatı olan yeni feslerin yapımı için feshane inşa ettirilmiştir. 1836 yılında ise İslimiye'de bir yün ipliği ve kumaş fabrikası işletmeye açılmıştır. Feshane dışındaki bu Avrupa tarzına sanayileşme faaliyetleri, askeri malzeme ve devletin ihtiyaçlarını gidermek için yapılan imalatlardan oluşmuştur. II. Mahmut aynı zamanda yaptığı reformlarla sosyal değişim de sağlamaya amaçlamıştır. Bu amaçla 1 Kasım 1831'den itibaren Takvim-i Vakai'yi adlı ilk resmi gazeteyi çıkarmaya başlamıştır. Batı musikisi, piyano, bando, orkestra, tiyatro ve opera İstanbul'a gelmiştir. Devlet yönetimi sivil mülkiye sınıfına vererek mülkiye ve askeriyeyi ayırmış, askeri devlet yönetiminden uzaklaştırılmıştır. 1829 yılında kıyafet kanunu düzenlenmiş, asker ve ulema dışındakilerin ceket, pantolon ve fest giyme zorunluluğunu getirmiştir. Bu yeniliklerle sosyal alanda değişimi gönderen padişah olarak dikkat çekmektedir. 2. Mahmut dışarıda intihar edilen kömürün ülkemizde de bulunabileceğine ilişkin kendisine verilen raporlar üzerine her tarafta kömür aranmasını teşvik etmiş ve Zonguldak'ta maden kömürü bulunmuştur. Aslında bu döneme kadar madencilik konusunda Osmanlı'nın Avrupa'dan geri olmadığı, hatta teknoloji ve işletim alanında aynı teknikleri kullandıkları bilinmektedir. Gerek Rumeli'de gerekse Anadolu'da bulunan madenlerin verimli bir şekilde işletilmesi için madencilikle uğraşanlar vergilerden muaf tutularak madencilik cazip hale getirilmiştir. Kısaca Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıla kadar kendi madenlerini karlı bir şekilde kullandığı söylenebilir. Bu devrin sonlarında mühendishaneye baş hoca olan İshak Efendi, Mecmua-i Ulûm-i Riyaziye adlı eserinde Batı matematiğini, astronomisini, fiziğini ve kimyasını tanıtmıştır. Dönemin diğer dikkat çeken matematikçisi Kuyucaklızade Atıf Efendi, Bahaaddin Amiri'nin Hülasatül Hisab adlı eserini Türkçe'ye çevirmiştir. Bu devrin ünlü hekimlerinden Şanizade Ataullah Efendi, fizyoloji ile ilgili Mirat El-Ebdan Fi Teşrihi Azail İnsan adlı eseriyle yeni tıbbı ülkemize getirmeye çalışmıştır. Bu eser 5 ciltten oluşmaktadır. Çeşitli organların anatomileri hakkında bilgi verilirken konuyla ilgili renkli şemalar da dikkati çekmektedir. Şanizade ilk defa insandan insana çiçek aşısı yerine inekten insana aşıyı ülkemize tanıtmıştır. II. Mahmut'un çabalarıyla bu dönem bilim ve teknoloji açısından Osmanlı Devleti ile Avrupa arasındaki farkın kapatılabileceği konuda umut ve vaat edici olmuştur. Tanzimat döneminde Osmanlılarda bilim, teknoloji ve sosyal değişme. Abdülmecit Han Tanzimat Hükümdarı olarak bilinir. Bu dönemin olumlu gelişmelerinde rolü olan Mustafa Reşit Paşa, Tanzimat Fermanı'nın ilanından dikkat çeken isimdir. 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti'ne sanayi, haberleşme, ulaşım, eğitim ve basın gibi alanlarda yenilikler getirmiştir. Tanzimatın ilk yıllarında Osmanlı Devleti'nde Avrupa'dakine benzer bir sanayi teşebbüsü gerçekleşmiş ve bu teşebbüsü desteklemek için çok çeşitli fabrikalar inşa edilmiştir. 1842 yılına itibaren İstanbul'da Yedikule surlarından Küçükçekmece'ye doğru bir organize sanayi bölgesi oluşturmaya çalışılmıştır. Zeytinburnu civarındaki imalat merkezinde demir boru, çelik ray, sapan, üzengi, top, kılıç, bıçak ve benzeri miktar ve kalite bakımından yeteri kadar üretilmekle birlikte buranın bir bölümünde kumaş ve çorap da dokunmaktadır. İşçiler de bu merkezde kalmakta ve bu merkezin yakınında bir de teknik okul bulunmaktadır. Diğer bir sanayi merkezi de yine İstanbul'da Bakırköy civarında bulunuyordu. Burası içinde bir pamuk eğirme, dokuma ve basma fabrikası, bir fırın ve iki ocağı bulunan bir demir imalathanesi, buharla işleyen bir makine atölyesi, küçük buharlı gemi yapımı içinde bir tersanesi bulunan bir merkezdi. Ayrıca Yeşilköy'de yeni zirai teknelerin kullanıldığı çiftlik projesinin yürütüldüğü bir merkez kurulmuştur. 1840 yılında bu merkezlerin hepsi devlet tarafından idare edilmiştir. 1843 yılında İzmit civarında Avrupa İnşaat Teknik ve Makineleriyle bir dokuma fabrikası yapılmıştır. Bu fabrikaya ham madde sağlamak için Bursa'da bir merinos koyunu çiftliği oluşturulmuştur. Ayrıca Heleke'de bir pamuk ipliği fabrikası inşa edilmiştir. Bu fabrika daha sonra sarayda kullanılmak üzere ipek kumaş imalatına yönelmiştir. Heleke'deki fabrikaya ham ipek sağlamak için de Bursa yöresindeki ipek üreten el tezgahları buharla işleyen ipek çıkrıklarına çevrilmiştir. Sanayinin gelişmesi için ithal ham maddeye ihtiyaç duyulmaması gerektiğine inanan Osmanlı Devleti, maden araştırması yapmaları için yabancı jeologlar ve maden mühendislerine görev vermiştir. 1845'ten itibaren ise adalarda ve Maltepe'de demir cevheri, kireç taşı ve Ereğli'den de kömür çıkartılmayla başlanmıştır. Bu fabrikalarda üretilen ürünlerin büyük bir kısmı askerler ve saray tarafından kullanılmıştır. Fakat ilerleyen yıllarda Osmanlı iç pazar ekonomisi güçlendirmek amacıyla Heleke'de imal edilen ipekleri halk pazarlarına açmış, Feshane'de perakende satışa başlamış ve bir ilan verilerek halkı dökümhaneye demir işleri için sipariş vermeye yönlendirmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu sanayi teşebbüsü Balta Limanı Ticaret Anlaşması'na getirdiği olumsuzluklar, Kırım Savaşı ile Avrupa'ya borçlanılması ve yurt dışından getirilen fabrika malzemelerinin eskimesi ve teknolojisinin yenilenememesi gibi sebeplerle sekteye uğramıştır. Tanzimat yıllarında yaşanan bu sanayi teşebbüsünün başarısızlık sebeplerini Clark, Küçükçekmece Barut Fabrikası'nın 1848'de havaya uçması, 1855'te Bursa'daki ipek dokuma tezgahlarının zelzeleyle yıkılması, pamuk ürünleri çiftçiliğinin çırçır makinesi yokluğundan zarar görmesi, merinos koyun tasarısının idare edilememesi ve koyun sürüsünün hastalık, kötü beslenme ve hırsızlıktan ötürü yok olması, ulaşım ve alet eksikliğinden dolayı demir ve kömür cevheri çıkarılamaması ve yüksek maaşta çalışan uzmanların ümitsizliğe kapılarak işten ayrılmaları şeklinde açıklamıştır. Özellikle İngiltere'nin sanayi devriminden sonra tekstil alanındaki hızlı gelişimi Osmanlı tekstil sanayisinin çökmesine yol açmıştır. Üretilen mamulleri dünya pazarına sunamayan Osmanlı Devleti, teknolojik ilerlemeye ve piyasa koşullarına uyum sağlayamadığı için daha ileri üretim amaçlarının, daha nitelikli ve ucuz ürünlerin pazarı durumuna düşmüştür. Bu dönemde yaşanan Kırım Savaşı'na Osmanlılar Fransa ve İngiltere ile müttefik olarak girmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin telgraf teknolojisiyle tanışması bu savaşta gerçekleşmiştir. Bu savaş sırasında dünyanın ilk telgraf şebekelerinden biri olan İstanbul-Varna Kırım Telgraf Hattı kurulmuştur. Böylece 1855 yılında ilk telgraf şebekesini kuran Osmanlılar bunu genişletmişler ve İstanbul'dan Bağdat'a kadar ulaşacak bir telgraf hattının yapımına başlamışlardır. Bu telgraf işletmesinde haberleşme yabancı dilde yapıldığı için ilk başlarda Fransızlar görev yapmışlardır. Ancak Türk eleman yetiştirmek için 1860 yılında telgraf mektebi açılmıştır. Eş zamanlı olarak demir yolu yapımında da başlayan Osmanlılar bu konuda telgrafın gelişmesi kadar başarılı olamamışlardır. Demir yolu çalışmalarının eş zamanlı başlamasının gerekçesi belki de Salih Zeki'nin belirttiği gibi Avrupa'da elektrik tellerinin demir yolu hattı boyunca geçmesidir. Fakat telgraf hattı Osmanlı tellerinin devletinde demir yolları inşasından önce gerçekleşmiştir. Demir yolu yapımı için yabancı şirketlere ilk ticari ayrıcalıklar verilmeye başlanmıştır. Aslında İngilizler Hindistan'a bağlantı sağlayabilmek için 1830'lu yıllarda Osmanlı topraklarına geçen bir demir yolu hattı kurmayı planlamışlar. Fakat bu planlarını 1856 yılında Osmanlı'ya bir çift mantarlı yay göndererek gerçekleştirmeyi başarmışlardır. Bu planın bir parçası niteliğinde olan Bağdat hattı ile Hicaz ile ve Filistin demir yolları Osmanlı Devleti'nde yeni mali sıkıntılar getirmiştir. Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan yeniliklerin en önemlisi Darülfünun'un kurulmasına karar verilmiş olmasıdır. 1846 yılında temeli atılan binası Abdülmecit zamanında bitirilememiştir. Burada okutulacak derslerin kitaplarını hazırlamak için Encümeni Daniş bile kurulmuştur. Fransız Bilimler Akademisi örnek alınarak kurulan bu teşkilatta Ahmet Vefik Paşa, Cevdet Paşa, Hekim Paşa, Mehmet Salih Efendi ve Mehmet Derviş Paşa gibi asil üyelerin yanında Avustralyalı tarihçi Hammer, Doğu dilleri uzmanı İngiliz Red House, Fransızca ve Türkçe lügatları olan Fransız Bianchi gibi fahri üyeler de yer almıştır. 1851 yılında kurulan bu teşkilat bilimsel seviyenin düşük olması ve daha çok siyasetçilerin ve yöneticilerin üye seçilmesinden dolayı bilim adamlarının ikinci plana düşmesine neden olmuştur. Bu süreç içerisinde gerçekleştirilen en önemli faaliyet ise Cevdet Paşa'nın 12 ciltlik tarihinin hazırlanması olmuştur. Darülfünun'un çeşitli hazırlıklar aşamasından sonra 1863 yılında halka açık konferanslar şeklinde faaliyete geçmiş fakat çeşitli nedenlerle örneğin Darülfünun'un müdürü Hoca Tahsin Efendi'nin canlıların havasız yaşayamayacağını göstermek amacıyla deney yapması dinsizlik olarak nitelendirilmiş ve ulema bu girişim karşısında rahatsızlığını her defasında ortaya koymaktan çekinmemiştir. Birkaç kez eğitim faaliyetine ara verilmiştir. Darülfünun gerçekte üniversite düzeyinde eğitim vermek ve kalifiye memurlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Fakat bu düzeyde eğitim verebilecek yeterli sayıda hocalar ve bu eğitimi sürdürebilecek öğrenciler vardır. 1870 yılında Fransız bir bilim adamı tarafından Darülfünun kütüphanesi için çok sayıda kitap ve Avrupa'da yayınlanan önemli bilim dergilerinin alınması yönündeki talep gerekli görülmediği için reddedilmiştir. Aynı dönemde The Levant Herald gazetesinde Darülfünun'da okutulan matematik dersinin normal ilkokul matematiğinden biraz gelişmiş olduğu ifadesi yer almıştır. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi Darülfünun'da bilimsel araştırma yapma ve bilime katkıda bulunma gibi bir anlayış henüz gelişmemiştir. Ayrıca 1839 yılından itibaren tıphaneye amiri azınlıklarından da öğrenciler alınmaya başlanmıştır. Fransızcayı bilerek gelen bu öğrenciler okulda Türk öğrencilerin dil sıkıntısı yaşamalarından dolayı daha başarılı olmuşlar ve gittikçe azınlık öğrencilerin sayıları bu okulda artmıştır. Tıphaneye amireze eğitimin Türkçe yapılması konusunda 1852 yılında Cemalettin Efendi'nin bazı çalışmaları olmuştur. Onun bu çalışmalarını Hüseyin Remzi ve İbrahim Lütfi gibi hekimler desteklemiş ve geliştirmiştir. Böylece Türkçe tıp terminolojisinin hazırlanması ve tıp eğitiminin Türkçe olması için tıp kamusu adlı yapıt hazırlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Türkçe eğitim yapan mülki tıp fakültesi kurulmuştur. Ayrıca bu dönemde Kızıldeniz'de buharlı gemilerle yolcu ve yük taşımak üzere Mecidiye adında bir şirket kurulmuş. Artık matbaaların açılabilmesi için izin alınması gereği kaldırılmış ve 1859 yılında Süveyş Kanalı'nın açılmasına başlanmıştır. Abdülmecit döneminin önemli bilim adamlarından biri olan İshak Hoca'nın yetiştirdiği öğrencilerinden Mehmet Emin Derviş Paşa, Usulü Kimya adlı eseriyle Osmanlı Devleti'nde çağdaş kimyayı başlatmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nde çok önemli bilimsel çalışmalar yapılmamıştır. Ancak Batı'daki özellikle teknik alandaki gelişmelerin yakından takip edildiği ve uygulandığı dikkat çekmektedir. Sultan Abdülaziz'in padişahlığı döneminde ilk olarak İzmit ve Gemlik tersanelerinde reformlar yaparak donanmaya önem vermiştir. Abdülaziz yaptığı Avrupa seyahati dönüşünde bir beyanname yayınlayarak halkı yolculuk izlenimlerinden resmen haberdar etmiştir. Bu beyannamenin en dikkat çekici özelliği ise Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya kıyasla ne kadar geri kalmış olduğunu vurgulaması ve bunu telafi etmek için herkesin el birliğiyle çalışması gerektiğini ilan etmesidir. Bu dönemde eğitimle ilgili gelişmeler olmuş ve yeni okullar açılmıştır. 1862'de Rüştiye'yi bitirenlerin girebileceği Mektebi Mahreci Aklam kurulmuş ancak 1874'te eğitim öğretim faaliyeti sona ermiştir. 1864 yılında devlet dairelerine yabancı dil bilen memur yetiştirmek adına bir lisan okulu, İstanbul'da ilk defa bir kız rüştiyesi, 1868'de Mektebi Sultani ve 1870'de Sıbyan okulları ile kız rüştiyelerine öğretmen yetiştirecek ilk kız öğretmen okulu Darül Muallimat açılmıştır. Tanzimat döneminde bahsedildiği gibi Darülfünun'da 1870'te açılmış ancak gelicilerin tepkileriyle 1871 yılına kadar Abdülaziz tarafından kapatılmış, 1874'te ise Galatasaray Lisesi'nde tekrar eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. 1869 yılında kabul edilen Marifi Umumiye Nizamnamesi ile tespit edilen işlerin yerine getirilmesi için bir meclis-i kebir-i marif, Büyük Marif Meclisi kurulmuştur. Bu meclis ilmi ve idari olmak üzere iki kısımdan oluşmuş ve ilmi kısımda da dahili harcı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Dahili üyelerin görev alanları hem okul açmak, hem de eserler yazmak ve çeviri yapmaktır. Ayrıca bu üyelerden Avrupa üniversiteleri de temas kurmaları, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikleri takip etmeleri de beklenmektedir. Bu dönemde teknik ve mesleki eğitim ile ilgili bilgiler gelişmeler olmuştur. Sultanahmet'te bir sanayi okulu açılmış ve burada okuma yazma aritmatik derslerinin yanında terzilik, dokumacılık, demircilik ve mimarlık gibi sanatlar da öğretilmiştir. Heybeliada'daki Bahriye Okulu'nda kaptanlık bölümü de bu dönemde açılmıştır. Devlet okullarından başka özel teşebbüste de yeni çocuklar açılmaya başlanmıştır. Bu okulların en önemlilerinden bir tanesi de Darüşşafaka'dır. Yusuf Ziya Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Vidine Tevfik Paşa 1865 yılında bir araya gelerek Cemiyet-i Tedrisiye adı altında ders vermeye başlamışlardır. Kapalı Çarşı esnafının çıraklarına çarşı açılıncaya kadar eğitmek amacıyla başlayan dersler halk tarafından çok rağbet görmüş ve cemiyet üyeleri 1873 yılında yetim Müslüman çocukların eğitimi için Darüşşafaka'yı kurmuşlardır. Vidinli Tevfik Paşa Harp Okulu'nun cebir hocalığı yapmış ve Amerika'da görevliyken İngilizce yazmış olduğu Lineer Cebir adlı kitabıyla çağdaş matematiğe katkıda bulunmuştur. Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Ahmet Cevdet Paşa ise Gregorian takvimine dayalı yeni takvim sisteminin Osmanlı'da kabul edilmesi için takvim konusu üzerine çalışmışlardır. Ahmet Cevdet Paşa 1870 yılında Takvim-ül Edvar adlı hicri takvime dayalı Türkçe bir takvim önermiştir. Bu devirde eski eserlere çok önem verilmiş ve 1869 yılında ilk müze teşkilatı olan Müze-i Hümayun kurulmuştur. 1874 yılında ise eski eserler nizamnamesi düzenlenerek Osmanlı topraklarındaki eski eserlerin araştırılmasının Marif Nezareti'nin izniyle yapılması ve çıkarılan eserlerin 3'te 2'sinin eseri çıkaran kişi 3'te 1'inin de devlete ait olacağı belirtilmiştir. Tıp alanında da yeniliklerin yapıldığı bu dönemde 1866 yılında Mektebi Tıbbiye-i Şahane adlı sivil tıp okulu açılmış ve bu okul bünyesinde eczacılık öğretimi başlamıştır. Ancak 1867'de eczacılığın farklı bir meslek olduğu kabul edilerek ayrı bir eczacılık okulu açılmıştır. Tıbbiye'de yetişen Kırımlı Aziz Bey, Kimyayı Tıbbiye adlı eserinde kimyanın tarihine ve kimya sembollerinin Osmanlı harfleriyle gösterilmesine yer verilmiştir. Demiryol yapımını teşvik eden Sultan Abdülaziz zamanında telgraf şebekesi bütün vilayetlere ulaştırılmış ve memleketin her yerinden günü gününe haber alınmasını sağlamıştır. İstanbul'daki Galata Tüneli de bu dönemde yabancılar tarafından yapılmıştır. Abdülaziz Osmanlı Devleti'nin geleceğini güçlü bir ordunun varlığına bağlamış ve ordunun güçlendirilmesi için çalışmıştır. Bu amaçla askeri okullarda yeni düzenlemeler yapmış, yeni rüştü okulları açmış ve tophane fabrikalarını Avrupa'dan getirilen yeni makinelerle top, tüfek ve cephane yapacak hale getirmiştir. Bu dönemin aydınları Yeni Osmanlılar adıyla bir teşkilat kurarak yayınladıkları gazete ve tiyatro oyunlarıyla hürriyet ve demokrasi fikirlerinin Osmanlı aydınları arasında yayılmasını sağlamışlardır. 3 ay kadar kısa bir süre tahtta kalan 5. Murat'tan sonra 1. Meşrutiyeti ilan etmek üzere tahtta Sultan 2. Abdülhamit geçmiştir. Siyasi alanda yaşanan talihsiz olayların memlekete tepki uyandıracağı endişesi taşıyan Abdülhamit bu konularda ilgili yayın yapılmaması için basına sansür uygulamıştır. Daha sonraki süreçte ise istihbarat teşkilatını güçlendiren Sultan II. Abdülhamit her alanda sansür uygulamış ve hatta Rus ihtilalinden gazetelerde bahsedilmesini bile yasaklamıştır. Buna rağmen baskılar karşısında 2. Meşrutiyet ilan etmek zorunda kalmıştır. Bu devirde eğitim alanında reformlar gerçekleşmiştir. Mülkiye Mektebi'nin derecesi yükseltilmiş ve bünyesinde edebiyat, fen ve hukuk fakülteleri açılmıştır. Ayrıca Mali Okulu, Halka Ziraat Okulu, Yüksek Öğretmen Okulu, Güzel Sanatlar Akademisi, Orman ve Maden Okulu, Ticaret Okulu ile geniş bir marif teşkilatı kurulmuştur. İstanbul'da Eski Eserler Müzesi, Bayezid Genel Kitaplığı, Haydarpaşa Tıbbiyesi, Şişli Eftel Hastanesi, Darül Aceze gibi kurumlar da bu devirde kurulmuştur. Demiryolu projesine devam eden Abdülhamit yeni demiryolları yaptırmıştır. İstanbul ve diğer bazı limanlarda rıhtım inşasına başlanmıştır. Ancak bu dönemde yabancı şirketlerde de oldukça imtiyaz verilmiştir. Bu dönemin bilim adamları arasında sayılabilecek kişi ise bibliografya biliminin önde gelen isimlerinden Mehmet Tahir Bey, 1897 yılında yayımladığı Türklerin Ulum ve Fünun'a Hizmetleri adlı eserinde Türklerin sadece kılıç kullanmakta usta değil, kalem kullanmakta da usta olduklarını kanıtlamak istemiştir. Bu devirde belirtilmesi gereken bir diğer husus da Batılı devletler tarafından elektronik ve telefonun bulunması olayıdır. Kurumsal buluşları teknolojiye uyarlamayı başaran Batı dünyası karşısında 2. Abdülhamit'in kişisel endişeleriyle elektrik ve telefon gibi sosyal değişime sebep olabilecek yeniliklerin memlekete girememesi Osmanlı toplumunun şanssızlığı olarak değerlendirilebilir. 5. Mehmet Reşat'ın padişahlığında genellikle siyasi ve askeri mücadeleler dikkat çekmektedir. Yine de bilim ve teknoloji adına bazı çalışmalar yapılmıştır. 1917 yılında Rumi takvimi iladi takvime göre düzeltilmiş ve yılbaşı 1 Ocak olarak belirlenmiştir. Matematikçi ve fizikçiliğin yanında Türk bilim tarihinde kurucusu olan Salih Zeki eserlerinin birçoğunu bu dönemde vermiştir. Ayrıca Mehmet Fatih Gökmen 31 Mart olayında tahrip olan Rasathane'yi Amire'nin müdürlüğüne atanmış ve daha sonra Kandilli Gözlem Evi'nin de kurucusu olmuştur. Salih Zeki bir matematikçi Salih Zeki Bey İstanbul'da doğmuştur. Darüşşafaka'daki eğitimini 1882'de tamamlayıp mezun olduktan sonra Posta Telgraf Nezarethanesi'nde çalışmıştır. Burada çalışırken bakanlığın bursuyla 1833'te yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Paris'e gönderilmiştir. Paris'te elektrik mühendisliği eğitimi 1887 yılında birincilikle tamamlanmış ve yurda dönmüştür. 1895'te Rasathane Müdürlüğü'ne tayin edilmiş, 1908 inkilabından sonra Maarif Meclisi üyesi, 1910'da Tevfik Fikret'in basında hayli yankı uyandıran istifasının ardından Galatasaray Sultanisi'ne müdür olmuştur. 1912'de Maarif Müsteşarı bir yıl sonra da Darülfünun Umum Müdürü olmuştur. Darülfünun'da yüksek matematik ve fizik dersleri vermiş ve çok çeşitli görevlerde çalışmıştır. Yüksek matematiğin ilk kez orta ve yüksek öğrenim düzeyinde verilmesini sağlayan da odur. Bu alanlarda çeviri ve telif olmak üzere çok sayıda ders kitabı yazmıştır. Mantık ve felsefe konularıyla da ilgilenen Salih Zeki Bey, ülkemizin en önemli bilim tarihçilerindendir. 1921'de ölmüş ve Fatih Camii bahçesine defnedilmiştir. Kamusü Riyaziyat ve Asar-ı Bakiye adlı kitapları bilim tarihinin en temel eserlerindendir. 6. Mehmet Vahidettin padişahlığı zamanında felaketler olarak nitelendirebileceğimiz olaylar yaşanmış ve bu olaylar Vahidettin'in Osmanlı Devleti'nin son padişahı olmasına sebep olmuştur. Osmanlı hanedanlığının yıkılıp yerine Cumhuriyet'in kuruluş hazırlıklarının yapıldığı ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinin başladığı bu dönemde Osmanlı Devleti için Batı bilimi ve teknolojisi karşısında varlığından söz edilebilecek bilimsel bir etkinlikten bahsetmek pek mümkün görülmemektedir. Sonuç: İnsanlık tarihi incelendiğinde toplumların bilim ve teknolojisinin gelişmesinde düşünce açıklama özgürlüğünün varlığı, devlet yöneticilerinin bilimsel ve teknolojik ilerlemeye önem vermesi, rekabet olgusunun varlığı, ihtiyaç duyulması ve genel eğitim düzeyi gibi faktörlerin belirleyici nitelikte olduğu görülmektedir. Osmanlı bilim ve teknoloji literatürünün oluşmasında Osmanlı topraklarının içerisinde bulunan kültür mevkilerinde yetişen Anadolu bilim adamları ile bu merkezlerin dışında yetişip Osmanlı himayesine giren alimlerin katkıları olmuştur. Osmanlı bilim geleneğinin oluşmasına, medreselerin kurulmasından eserlerin telifine ve teknolojik uygulamalara kadar pek çok konuda padişahların teşviklerinin önemli rolü olmuştur. Osmanlı Devleti bilim ve teknik konularda ihtiyacını karşılayacak bilgi ve yetenek birikimi olan insan gücüne sahipti. Bu insan gücünün yetiştiği en önemli eğitim kurumları medreseler, lonca teşkilatları, saray atölyeleri, tersane, tophane ve baruthane gibi kurumlardır. Osmanlı Devleti kuruluşundan 1600'lü yıllara kadar sahip olduğu eğitim kurumları sebebiyle kendi kendine yeterli durumda olduğuna inanmıştır. Bunun yanında kendilerinde olmayan ve batıda ortaya çıkan yeni teknikleri takip etmekle ve zaman kaybetmeden kullanmayı başarmışlardır. Bu gelişmeleri değişik yollarla ve seçici bir tavırla Osmanlı toplumuna uyarlamışlardır. Bu yakından Avrupa'yı takip edişin en önemli faktörü Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile doğrudan coğrafi temasının bulunmasıdır. Fatih Sultan Mehmet'in Rönesans dönemi ressamlarından Gentile Bellini'yi İstanbul'a davet etmesi ve portresini yaptırması, Venedik'ten 16 yıl süren savaş sonucunda bronz döküm ve kılıç kını ustalarını davet etmesi, Osmanlıların istedikleri zaman Batı ile temasa geçip istediklerini elde edebileceklerini göstermektedir. Osmanlı Devleti merkezi sistemle yönetildiği için bilimin ve teknolojik yeniliklerin geliştirilmesine devletin büyük bir rolü olabilirdi. Merkezi bir devlet, ülke çapındaki kaynakların doğru yönlendirilmesi gibi çok önemli bir olanağı kullanarak özel rekabetin sağlayacağı dört avantajların çok ötesine geçebilirdi. Fakat Osmanlı yönetimi böyle bir politikaya sahip değildi ve bilimle teknoloji arasındaki ilişkiyi de doğru olarak kavramayı başaramamıştır. Osmanlı yöneticileri ülkenin içinde bulunduğu teknolojik geriliği gidermenin yolunu özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında teknoloji transferi yapmaya çalışmakla görmüşlerdir. Ancak Osmanlı devletinin transferi yapmaya toplumsal yapısının teknolojik dönüşümlere açık özellikler taşımadığı bir gerçektir. Böylece bilimsel düşüncenin gelişimi teknolojik yenileme ihtiyacının itici gücünden de yararlanamamıştır. Osmanlı ilkesindeki teknolojik gerilik temelde bilimin azlığından kaynaklanıyordu. Osmanlıların 18. yüzyıla kadar birçok alanda Batı'da gelişen modern tekniklerini takip etme imkanına sahip olduğu görülmektedir. Batı ile bir paralellik arz eden Osmanlıların teknolojik gelişimi 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'ya yayılan sanayi inkılabının yarattığı hızlı değişmeye ayak uyduramamış, ancak Osmanlılar Batı ile arasındaki büyük farkı kısmen Avrupalı uzmanların istihdamıyla kapatmaya gayret etmiştir. Osmanlı Devleti'nde son yüzyılda gösterilen çabalara rağmen bilimin gelişmemesinin başlıca nedenleri olarak şunlar söylenebilir. Osmanlı ilim ve bilim çalışmalarının amacı Allah'ın kelamını doğru anlamak ve geleneksel İslam anlayışına sınırlandırmaktır. Bu bilgilerin temeli ise Kur'an ve Hazreti Peygamber'in hadisleri olmuştur. Akıl din hizmetinde sadece bir tamamlayıcı olarak görülmüştür. Dini ilimlerin metodolojisi kanıtları önce Kur'an'da sonra Peygamber'in hadislerini aramaktadır. en son çare olarak akıl yoluyla belirlemeye başvurmaktadır. Bu gelenek İslam'da serbest düşünmeyi sınırlamış ve Müslüman düşünürlerin yenilik yapabilmesi neredeyse olanaksız hale gelmiştir. Osmanlı dönemindeki önceki örnekleri izleme ilkesi yalnız dini hukukta değil, İslam ilminin her yönünde yol gösterici temel ilke olmuştur. Bu yüzden dini ilimlerde yenilik yapılamamıştır. Osmanlı uleması da derleme, özetleme ve tahşiye gibi çalışmalar yapmışlar ve bu türden eserler vermişlerdir. Yeni açılan okullarda modern bilimlere ait bilgiler okutulurken geleneksel eğitim medreseler aracılığıyla varlığını sürdürmüştür. Dolayısıyla ikili bir eğitim yapısı ortaya çıkmış ve bu yapı modern bilim eğitimi çalışmalarının hızını düşürmüştür. Modern bilimlere ait bilgilerin öğretilmesinin devlet yönetimi tarafından yönlendirilmesine rağmen gerçek bir bilimsel çalışma için gerekli ortamın hazırlanmış olduğu söylenemez. Bazı şeyhülislamlar ve medrese hocaları her fırsatta modern bilimin gelişmesinin önüne engeller çıkarmaya çalışmışlardır. Osmanlı devlet yönetimi bazı dönemlerde bilimin gerçek mahiyetini kavramayı başaramamıştır. Çeşitli alanlardaki reform girişimleri ne batı hayranlığından ne de bilime verilen önemden kaynaklanıyordu. Tek bir hedef vardı, devleti güçlendirmek. Bunun tek yolu da Osmanlılardan çeşitli açılardan üstün olduğunu açık şekilde göstermiş olan batının bu üstün yanlarını edinmek olarak görülüyordu. Öncelikle askeri bakımdan güçlenmek hedefleniyordu. Bu nedenle askeri amaçlı okullar ve eğitim öncelik kazandı. Fakat modern bilimle ilişki kurulduktan sonra bu güçlenme başka alanlarda da oldu. Osmanlı'nın batı teknolojisi ve bilimine karşı bakış açısı ve beklentisi pratik ihtiyaçlarını karşılama yönünde olmuştur. Osmanlılar karşılaştıkları problemlerin çözümünü İslam kültürü ve biliminde aramışlardır. Bu yüzden Avrupa'daki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri seçici olarak almaya başlamışlardır. Ancak Batı bilimiyle temaslar ve Avrupa dillerinden aktarmalar arttıkça İslam biliminin geleneğinden Batı bilim geleneğine doğru bir geçiş yaşanmıştır. Ayrım sonu sayfa 249.